Hasan'a hepiniz hoş geldiniz. İlk programım diye çok cicilli bir giriş yapmayacağım. Genel olarak tavrım cicilli giriş yapmamak yönüne olacak. Çok fazla uzatmadan bugün ilk programda çok değerli abim Olgay Söler'le birlikteyiz. Abi hoş geldin, nasılsın?
Merhabalar, hoş bulduk sevgili Can. Evet, ilk programda ben varım. Bakalım nasıl gidecek, nasıl şekillenecek. Ben de heyecanla bekliyorum, takip ediyorum. Şimdiden yolu açık olsun programının.
Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Biliyorsun bu benim üçüncü podcast'im oldu. Artık herhalde doğru düzgün şeyler çıkarmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Tabii genelde futbol tarihi üzerine yapıyorum ama artık bu sefer kendi alanıma geçmeyi düşündüm. Biraz da kendi alanımla alakalı konuşayım
Ya.
dedim. Şimdi tabii bilmeyenler vardır, önce söyleyelim. Olga abi de aynı benim gibi, yani estağfurullah, ben daha yolun başındayım tabii, o çok ileride.
Estağfurullah. Rica ederim. Estağfurullah.
O Anadolu özelinde ve bir kısım tarihçilerin heterodoksi olarak adlandırdıkları, bir kısım tarihçilerin namüteşerri inançlar olarak adlandırdıkları, genel olarak ana akım İslam'dan kopup kendilerine başka bir yol seçmiş inançlar üzerinde değerli çalışmaları var. Anadolu Kronikleri, doğru diyeyim abi ismi?
Doğru, Anadolu'nun kronikleri, evet.
Anadolu'nun Kronikleri isimli kitabında tabii ki okuyabilirsiniz. İlerleyen anlarda ben buradan tavsiye edeceğim zaten. Abi hoş geldin deyip direkt böyle Fatih Altaylı gibi girdim ama
Harika.
soruyu ilk sorumla başlıyorum. Zaten onun üzerine sohbetimiz ilerler.
Tabii.
Şimdi üzerinde bulunduğumuz coğrafya enteresan bir coğrafya. Ben
Evet.
de bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla Anadolu'nun dinler tarihi için önemi nedir ya da ne anlama gelmektedir Anadolu dinler tarihi için? Dinler tarihinde nasıl bir yeri vardır Anadolu'nun?
Aslında bu katıldığım programlarda ya da çeşitli biliyorsun son yılların oldukça moda popüler kurumları olan akademik kurumlarda, bu akademi tabii tırnak içerisinde üniversite camiası değil de üniversite camiasına gelemeyen birçok insanın, normal sıradan insanların, birçok çalışanın, özel sektör çalışanı olabilir, kamu personellerinin yoğun ilgisiyle, özellikle büyük şehirlerde çok fazla ilgi gösterdikleri işte nokta nokta nokta akademi gibi kurumlarda ya da vakıflarda çok fazla gelen bir soru. Bu arada seninle onunla çok konuşmak isterim. Senin de fikirlerini önemli. Sen de söyle. Bayağı da çoğaldı bunlar. Bakalım kaliteyi koruyabilecekler mi? Hakikaten bir 4-5 yıl önce birkaç tane vardı ve çok kaliteli kurumlardı. Şimdi hemen hemen her İstanbul'un lüks semtinde açıldı bunlar. Sanki böyle vakıf üniversitesine döndü böyle. Hani %90 burslu kurumlar gibi oldular. Çok da yüksek bedeller veriyor insanlar buraya, sadece hafta sonu işte 2 saatlik, 3 saatlik seminer. Yani dilerim buradaki isimlere de dikkat ederler, bir araştırma yaparlar, tırnak içerisinde bunu da söylüyorum. Çok fazla sorulan bir soruydu. Anadolu'nun yeri hakikaten inanç tarihinde çok önemli, özel. Yani bir kere Hristiyanlığın yayıldığı bir nokta olduğunu hepimiz hani biliyoruz. Birçok önemli kilise babasının işte Kapadokyalı olduğunu biliyoruz. Dünyadaki ilk sesli ayinin yapıldığı yer Selime Katedrali, işte Aksaray biraz da güzel şeylerle anılsın diye söylüyorum. Senle yayından önce de küçük bir sohbet etmiştik. Hani Selime bugün Aksaray sınırları içerisinde. Ihlara Vadisi, işte onlarca kilise var. Burada zelve çok sıcak bir nokta. Kapadokya bölgesi özellikle yine Bizans tarihinde bu patriklik mertebesindeki önemli kişilerin de geldiği noktalardan bir tanesi. Yahut burada tekrar inzivaya çekildikleri noktalardan bir tanesi. Tıpkı senin de bildiğin gibi Osmanlı dönemindeki Yunanistan sınırları içerisinde Aynalı manastırları vardır, biliyorsun, meşhur. Onların aslında bir eski çağ versiyonu diyelim. Çok özel bir yerdir Kapadokya. Bununla beraber Edessa, Urfa şehri, İşte biraz böyle pagan geçmişe doğru gittiğimizde inanç sisteminde en önemli noktaların olduğunu görüyoruz. Yine sıcak noktalar diyorum ben buna. Ay tapımından tut da artık değişik dinler geldikten sonra bile semavi dinler peygamberleri geldikten sonra bile hani örneğin Nusayriler gibi yeni bir din icat eden, neşet eden topraklar yani Tarsus'ta örneğin. Geçenlerde çok güzel bir makaleyle karşılaştım. Yeni çıkacak. Çıktığı zaman duyuralım. Sana seni de heyecanlandırıyor böyle. Adana ve Tarsus ilçelerindeki Nusayri inancı aslında bugünkü bulunduğu sınırlarında Suriye'den daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz. Yani seyyahlarla sabit durum 1800'lerde, 1700'lerde gelen. Bunun dışında tabii oldukça özel kişilikler de var, özel insanlar da var. Yani mesela Danyal kabri gibi Tarsus'ta yine bulunan işte kehanetleriyle bütün dinleri işte etkileyen bir isim. Böyle önemli isimlerin yattığı, makamlarının olduğu işte Ashab-ı Kehf'ten tut da Danyal'a kadar işte Torino kefeni bugün İtalya'daki buradan giden yine Abgar efsanesi Urfa'dan çıkan. Yani inanılmaz bu anlamda zengin topraklar. Şimdi bazı kavramlar var, çok tartışılıyor. Az önce senin söylediğin gibi müteşerri, gayri müteşerri, heterodoks. Yani bunlar aslında heterodoks basit kaba tabirle zaten cemaat dışı. Yani öteki demek ki müteşerri bugün işte heterodoks kullanılmasında gayri müteşerri kullan. Ben ikisini de kullanmaya karar verdim. Parantez içinde vereceğim bundan sonra ya da dipnotta. Çünkü ben başa çıkamıyorum. Yani onu görüyorlar kitapta ya da dergide. Ne oluyor? Bir anda böyle bütün şey alt üst oluyor. Hani konu ben ne anlatıyorum hiç bakılmaksızın sadece birkaç kelime üzerinden tartışmalar devam ediyor. Yani bunlar tabii ki hani bu işin tadı tuzu elbette ki olacaktır ama bazıları komik oluyor gerçekten. Bu yani İslam inancına geldiğimizde Selçuklu pardon dönemiyle itibariyle bir sufi göreceğiz, bir prototipi. Bir tasavvufi akımlar işte şu anda bizde pek işlenmiyor. Hani anlatılmıyor. Televizyonlarda da çok konuşulan konularda da anlatılmıyor da biz akademik camiada biz biraz biliyoruz. Onu açalım. Yani aslında birkaç farklı mektep üzerinden yürüyor Anadolu'da da tasavvuf. Direkt girdim ama devam edeyim mi? Biraz senin var mıydı bu arada söyleyeceğin şey?
Abi benim
Hristiyan.
Hristiyanlık üzerinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben lisans dönemimde çok Hristiyanlık
Evet.
çalışmıştım. Selam olsun Erkan İznik hocamın sayesinde. Zaten dinler tarihi de oradan geliyor bana.
Pardon.
Aslında bununla alakalı şunu söylemek gerekiyor. Evet, kilisenin kurucu babası Aziz Pavlus Tarsuslu.
Ha, o da var evet yani.
Yani 300 tamam belki İsa'dan 300 yıl sonra ortaya çıkıyor işte bir rüya neticesinde işte yaptığı kötülüklerden vazgeçip Hristiyanlık adı altında bir inanç oluşturuyor. Ama bu anlamda yani Hristiyanlığın doğduğu topraklar olmasının yanında artı bir de şöyle bir durumdan bahsedebiliriz bence. Senin bahsettiğin ilk kiliseler aynı şekilde Kapadokya, Aksaray, Ihlara, işte Nevşehir bölgesindeki ilk kiliseler aslında yine bir inanç pratiğinin üzerine gelişiyor. İşte bu mitra biliyorsun bütün mitrayumlar daha sonra kilise olacaklar.
Evet.
Burada Walter Burkert'in aktardığı Ersena'nın mükemmel bir lafı vardır. Der ki Hristiyanlık salgın bir hastalığa uğramasaydı bugün dünyada 3 milyar mitraist vardı.
Evet, onu kullanmıştım ben de. Nerede
Evet.
kullandım? Eski İran Dinleri kitabında
Evet.
kullandım o ki.
Evet. Yani
Hakikaten öyle.
dolayısıyla
Çok
burada şunu söylemem gerekiyor. Biz böyle inançları müstakil yapılar gibi görüyoruz. Müstakil geldi. İşte Hristiyanlık vardı. Efendim Hristiyanlık bitti. Yerine Müslümanlık geldi. Hayır böyle bir şey yok.
Yok tabii ki.
Yani her inanç birbirinin üstüne bina edilir. Yani devlerin omuzlarına basarsın inanç bina ederken de aynı şekilde deyip buradan sana
Evet.
pası atayım.
Evet harika oldu. Yani Paulus'la ilgili de çok güzel böyle bilimsel makaleler, kitaplar çıkıyor. Ardı ardına yani bu kişinin aslında oradaki Musevilerin daha doğrusu şöyle anlatmak lazım. Oradaki Roma'ya tırnak içerisinde böyle yaranmışlık yapan bir kısım Yahudi toplulukları var. Bunlardan bir tanesinin en önemli temsilcisi ve onlar adına zaten Hristiyanlara büyük zulümler yapan bir adam Pavlus da. Ancak bence Hristiyanlıktaki ikbali gördükten sonra döndüğüne dair çeşitli anlatılar var ama bir şekilde Pavlus dünya dinler tarihine ismini yazdıran bir kişi. Zafer Duygu'yu analım bak.
Evet, Zafer Duygu'yu analım.
Zafer Duygu. Çok güzel çalışmaları var hakikaten. Yani çevirileri var, kitapları var, çevirileri var. Hala işte derleme kitaplar yapılıyor. Akademide yapılan toplantıların, sempozyumların kitaplaşmasında da katkıları var. Oradan takip edebilir izleyicilerimiz. En azından Hristiyanlık, kiliseler, bunların tarihine meraklılar da o Zafer Duygu Hoca'nın kitaplarını edinebilirler. Dediğin gibi bu Anadolu'nun üstündeki özellikle dinlerin ne diyelim yine tartışılan bir kavram, senkretik mahiyeti göz ardı edilemez. Yani hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece din de değil, kültürde de var. Nitekim Türk kültürünün bir şekilde hala var olması, yani Türkistan sahasıyla, Orta Asya'da sahasıyla bugün Anadolu'da görülen pratiklerde, birçok yaşam pratiklerinde bu olguyu görüyoruz. Bu dine de aktarılmış geçmiş ve sadece hani dini, pagan Hristiyanlık, Tevrat kültürü değil, aynı zamanda milletlerin de kendi kültüründen de aktarımlar var. Geçtiğin topraklarda bu Anadolu'ya gelirken geçtiğin diyarların kültürlerinden aldıklarım var. Örneğin Hindistan'dan ya da o işte İpek Yolu vasıtasıyla Hintlerden, Çinlilerden aldıklarım var. Çok iyi anlaştığın, yüzyıllardır bir şekilde beraber olduğun İranlılardan aldığın, verdiğin tabii veriyor da yani bu sadece biz almıyoruz bunu. Karşılıklı bir alışveriştir bu. Kültürler var. Bunların iç içe geçmesi harika bir armoni. Biz de işte böyle içinden çıkamadığımız için zevkli geliyor ve uğraşıyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Sevdiğimiz bir alan. Tasavvufa geldiğimiz zaman tabii ki klasik anlatı, hani sen çok iyi biliyorsun zaten. Moğolların zulmünden kaçınması.
Tam bu noktada, bu noktada sana soru geliyor. Peki şimdi oradan tasavvufa geldiğimiz için aslında tam böyle yeri oldu. Etkileşim falan dedik. Peki bu Anadolu inançları deyince neyi anlamalıyız biz? Yani nereden başlamalıyız? Atıyorum yani Hristiyanlık ve İslam'ı mı anlamalıyız sadece? Sonuçta şöyle bir şey var biliyorsun. Hititler yıkıldıktan sonra Hitit halkı orada yaşamaya, Çorum bölgesinde yaşamaya devam ettiler.
Evet.
Ya da ne bileyim Filikler işte Roma onları derdest ettikten sonra ya da işte tamamen bittikten sonra orada yaşamaya devam ettiler. Aynı şekilde Pergamon Roma'ya geçti ama Pergamon olarak kaldı. Dolayısıyla halk yani insan kimliği baki ise inanç kimliği de bir yerde baki olup orada bir coğrafyanın inanç mozaiğini daha sonraki dönemde etkilemez mi?
Kesinlikle etkiler. Bugün Kırklareli Edirne bölgesine gittiğiniz zaman Amoca kabilesi diye yaşayan bir insanlar topluluğuyla karşılaşıyoruz. Ve bunlara işte örneğin Selefi akım öcü gibi, yaratıkmış gibi bakıyor. Normal aslında bir insan. O bakan da kendisi de İslam artı siyaset olmadan önce kendisi de onlardan bir tanesiydi. Yani bu ülkede sokulan yeni yeni işte 50-60 yıldır sokulmaya çalışılan kavramlarla farklı bir algı yaratılmaya çalışıyor ama bu ülkede bu gitmez. Asla da gitmeyecektir. Bunu da yani herkes de aklını başına almalı sevgili Can. Yani bu dünyanın kıt kaynaklarını hani böyle tekbirle televizyon parçalayanlara falan yedirmezler. Yani hakikaten bu din çok zevkli bir konudur. Çok özeldir ama herkes aklını da başına toplasın. Ben ısrarla bunu da söylüyorum. Hakikaten yedirmezler. Yani tekbirle televizyon parçalamak nedir yani? Bu hani artık yani nereden nereye geldi Olgay diyecekler ama ben söylüyorum bunları bu bir görev olarak addediyorum kendime. Yıllardır bu işin içindeyim. hani din tarihini araştırıyorum vesaire. Bunlara hakikaten kapılıp gidenlerin gerçekten sonları hani feci oluyor. Hem siyaseten hem toplumsal kültürel anlamda.
Zaten şöyle bir şey var. Türkiye'deki bizim biz tabii şu anda işte din ve inanç tarihi üzerinden konuşuyoruz. Fakat genel olarak bizde bir teoloji geleneği olmadığı için
Kesinlikle.
bizde bir ilahiyat geleneği vardır. Dolayısıyla
Evet.
bizde din ve inanç tarihi sadece İslam üzerinden ilerler.
Kesinlikle. O yüzden de zaten dikkat ediyorsun. Sen ciddi takipleşiyoruz seninle, konuşuyoruz. Sen hani seviniyorsun. Ben ilahiyat fakültesinden davet aldığım zaman falan hani
Evet.
konuşmaya gittiğimde ben de seviniyorum kendim de hakikaten. Yani onlara bir farklı bir şey anladım ve hep gittikten sonra gözlerim dolarak ayrılıyorum. Çünkü çok güzel şeyler söylüyorlar ve bu insanlar benden çok çok daha iyi Kur'an okuyabilen, Arapça bilen insanlar, işte ne bileyim kendi kutsal kitabımıza hatmetmiş insanlar ve bunları söylediğimde ya biz hiç düşünmemiştik, hiç bakmamıştık. Ne kadar hani güzel konuşuyorsunuz. Normalde sizi televizyona çıkarmazlar. Onu da biliyorlar ama işte biz burada sizi davet ediyoruz, geldiniz falan. Hep böyle güzel anlarla ayrılıyoruz. Dediğin çok doğru. Tasavvufa geldiğimiz zaman ki Anadolu'daki senin de bahsettiğin gibi bu İslam pratikleri, İslam dini inancın altında yaşamaya devam ettiğini artık bugün yüzlerce çalışmadan sadece kitap olarak değil makalelerle de yüzlerce çalışmadan takip edebiliyoruz. Burada tabii ki bu ahengin oluşmasında az önce bahsetmeye çalıştığım bu tasavvuf ekollerinin, tasavvuf mekteplerinin de payı oldukça fazla. Tasavvufu herkes tanımını az çok bilir. Hani basit bir aramayla tasavvuf teriminin ne olduğunu çok rahat bulabilirler. Yani bana da kızıyorlar ama hani sözlük anlamlarından bir tanesi çok basit kabaca İslam gizemciliği demek aslında. Yani tasavvufun bir anlamı da. Ve felsefi bir terim. Yani
Tam
hani
bu noktada, Çiğdem Dürüşken'e selam söylemek istiyorum öncelikle.
çok severim.
Hoca
Ben de
eğer tabii,
seviyorum.
ya hocaya denk gelir de dinlerse tabii. Şimdi
İnşallah.
onun Roma biliyorsunuz Roma'da Gizem Dinleri diye bir kitabı vardır. Bir
Evet,
de
severim de.
Walter Burkert'in İlk Çağ Gizem Tapıları diye çok çok böyle ince ama çok dolu, çok yoğun bir kitabı vardı. Konsantre çamaşır suyu gibi bir kitaptır o.
Evet. İkisi de arkeoloji sanat yayınlarından sevgili
Evet,
seyirciler. Biz
evet,
reklam yaparız, bir şey
evet.
olmaz. Kitap paylaşıyoruz.
Aynen öyle. Şimdi ben de tezin bir kısmını yazar, yani bir bölümü yazarken Alevilik hakkında, Alevilik mister bir inançtır dedim. Çünkü bu topraklar üzerinde yaşamış mister inançların, işte mister inançlar derken şunu da söylüyorum, bunu tabii ekleyeyim. İşte Kibele Atis kültü, Fersefon kültü. Ondan sonra yani kişi ve gizem tapınıcılığı, işte Mitra tapınımı falan, bunları kastediyorum. Roma'nın gizem
Evet.
inançları. Ana tanrıça tapınımı falan. Alevilik bu mister inançların bütün özelliklerini barındırıyor. Kapalı toplum yapısı. Kapalı toplum yapısı. Dışarı çıkarılmayan ayinler. Açıklanmayan sır. Açıklanmayan sır. Belli bölgelerde çok yoğun bir şekilde yaşamak. Endogami, içeriden evlilik. Ayinlerde içki kullanımı. Tabii ki bu ilerleyen süreçte içki kullanımı çok değişiyor ve değişik yerlere de varıyor. Onu da ayrıyeten değerlendirmek gerekiyor. Ama Anadolu inançları dediğimiz zaman sanırım Sünni Müslümanlığı da kıyısından içine alıp çok geniş bir perspektifte olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ki zaten tasavvufun kelime anlamlarından bir tanesi de yün hırka abi. Yün hırka. Biz bu yün hırkayı daha önce Hristiyan keşişlerde göreceğiz ilk başta. Milattan sonra 3. 4. yüzyıldan itibaren orada göreceğiz.
Evet.
İnziva kültürünü aynı şekilde Hindistan Budizminden tutun da Anadolu Hristiyanlığına kadar her yerde göreceğiz. Çünkü inzivaya çekilmek insanın kamil olma yolunda attığı önemli adımlardan bir tanesidir.
Zaten genellikle Mehdi olarak isyan edenlerin birçoğu mağaraya çekilip mağaradan huruç ederler, bilirsin. Anadolu'da da öyle bir şey
Münzevilerden
aslında.
çıkar.
Şah Veli'den tut da diğer işte bazı Şah Kalender, Hacı Bektaş Post dışındaydı. Bir ara Amasya'da yine işte Baba İlyas vesaire, hep bunlar bir uzun bir dönem mağarada bir şekilde yaşayan ve oradan huruç ederler. Yani Mitra tapımı aslında ne kadar etkiliyor bu toprakları? Yani Hristiyanlıkta da şarap ayinleri, kutsal ekmek geçen, hatta İsa'nın son akşamı Mitra ile özleştirilmiştir. Yani Mitra'dan alındığı, Mitra hatta İsa oldu,
Evet.
İsa da cisimleşti söylenir. Daha sonra da işte bu bizde gelen kültürlerde Alevi Bektaşlar arasındaki bazı yine ocaklarda vesaire yaşadığını ya da benzer şekilde yaşadığını senin de anlattığın gibi biliyoruz. Bunlar işte bu senkretizm dediğimiz, yani geçişkenliğin devamı. Birçok zaten tasavvuf büyüğünün de önemli birçok ismin de zaten hatıratları diye ya da hal tercümeleri dediğimiz menkıbelerde aslında azizlerin birçok anlatısı vardır. Ya da azizlerden alınmıştır. Yani nitekim hani bulunabilen bir kitap olduğu için söylüyorum. Buzpek mesela işte kitabında Elvan Çelebi tam da yerine gitmiş. Elvan Çelebi zaviyesinde Elvan Çelebi dinliyor orada Baba İlyas,
Evet.
tabii Muhlis Paşa vesaire. Ejderha falan diyor, sonra hani kitabı da yazmış, bunlar bizim Aziz George'u anlatıyor ama bu çok özel bir parçadır aslında. Yani bir cümle ama müthiş bir şey anlatıyor. Aziz George anlatıyor bunlar diyor. Bana diyor bir evliya anlattılar ama diyor. Yani hani işte sarı saltı zaten ortaya koyduk. İşte Battal Gazi'yi biraz anlattık. Digenes Akdes, Bizans Uçbeyi, daha zaten Uçbeyi demek adı. Hani doğrudan Bizans savaşçısı. Ve Alevi Bektaşi kültür içinde yaşıyor. Ebu Müslim Horasani gibi önemli şahsiyetler. Bunların tabi bazıları Arap, bazıları Türk. Bizde Türk olarak kabul edilmiş hikayelerine geçmiş. Tabi bunlar biraz daha edebiyatçıların konuları ama edebiyatçılarla tarihçilerin de ortak çalışması gerekir. Hani ben çalışırken kitapta görmüştüm. Yani büyük, önemli bir hocamız, özel bir hocamız, hani Şah İsmail'in türbesi yakılırken altına bir dipnot düşmemiş. Bu epizotu bulmuş. Oysa ki Sarı Saltık varken Şah İsmail'de bir sorun yoktu. Yani mesela böyle bir şey. Zaman kaymaları çok fazla olur. Yani anakronizm bu tür anlatılarda. Edebiyatçıların, tarihçilerin çalışması gerekir. Ama ne hikmetse pek çalışmazlar. Bize çok lazım olan birçok kitabı çevirirler ama sadece böyle transkripsiyon olarak yapıp bırakırlar. İnce harfler, kalın harfler, dudak uyumu falan. Ondan sonra biz kitabı da bir daha bulamayız. Koydukları, aldıkları yere koymazlar falan.
Evet abi
Yani
ya gerçekten
o
öyle
yazma
ya.
eseri, o yazma bir şeyde kaybolur, o böyle Türkiye'nin en ünlü yeri de olsa, Süleymaniye'de olsa falan. Yani bunlar hepimizin bildiğimiz sıkıntılar. Bunlar biraz tabii böyle biraz da akademisyenleri belki ilgilendiriyordur ya da yazarlar ama aslında hepimizin sorunu, herkesin bir sorunu, kültür gidiyor. Yani bir edebiyatçı madem bunu transkripsiyon yapma, bunu aynı zamanda bir de Türkçe'ye çevir, günümüz Türkçe'de herkes okusun. Yani ama genellikle böyle şeyler senin de bildiğin gibi hani tez olarak yapılıp bırakılan çalışmalar daha çok. Hani
Aslında bu noktada Tolga abi, aslında bu noktada şunu söylemek istiyorum ben. Bir kitabı transkripsiyon yapmak tez olmamalı.
ya aslında haklısın. Onun dışında belge koleksiyonunu, yani tımar defteri de yapılıyor mesela. Ama
Olmamalı.
şimdi kaliteye bakacaksın. Yani mesela Okta Özel'in bir tane meşhur, hepimiz hani tarihçiler olarak bildiğimiz Amasya Muvassal defteri vardır.
Ya o...
Güzel de bir isim koydu, Goşa'nın gözleri diye. Orada sosyal çıkarım da yapıyor. Hani biliyorsun şey de
Tabii
yapıyor.
ki de.
Sadece defteri anlatmamış. Defteri de veriyor ama kendi çıkarımları var, kendi tezleri var, işte sosyal çözümleme yapıyor falan. Öyle yapılacaksa başımın üzerinde yeri var mesela.
Tabii ki.
Gerçi o defter de şey ortaya koydu, benim hocamdır, sen bilirsin, master hocamdır Fikret Yılmaz, çok sert bir
Evet.
hocadır. O defterin hatalı olduğunu falan da ortaya çıkarmıştı ama olsun, yani önemli değil. Hani o Amasya Masal defteri değil, başka bir şey falan ama netice itibariyle şey açısından söylüyorum, yani konsept açısından. hani söyledim. Keşke o tarz olsa. Yani örneğin işte Battal Gazi'nin bir Tokat düş sahasını sadece transkripsiyon ya da büyük ünlü uyumuna, küçük ünlü uyumuna yüklemine falan ziyade bunun aynı zamanda bir gelse bizden ortak bir çalışma da olabilir ya da kendisi de araştırabilir. Bir farklılaştırmaya çalışan bir eser ortaya koysa bu kitaplar bu şekilde heba olup gitmeyecekler yani ulaşacaklar. Çünkü herkes bir Tokat nüshası, bir Amasya nüshası, bir Diyarbakır nüshası okumak ister. Bunlar farklı farklı anlatılar çünkü. Özellikle de bizim inanç tarihinde de çok ciddi yeri olan kitaplar. Halk inanmaları dedik ya, Anadolu inanmaları. Bunlar işte halk inançlarının yansımalarıydı bu anlatılar ve zaman zaman bunlar sayfalar arasına, iki kapak arasına alınıyor. Ama bunları ulaştırmakta çok zorlanıyoruz. Bugün yani Hacı Bektaş Velayetnamesi'yle Ariflerin menkıbeleri dışında kaç tane menkıbe biliyoruz? Halbuki benim evimde onlarca var. Çoğunu ben zar zor buldum. Rezil vaziyette. Çoğunu açık arttırmayla aldım falan. Yani böyle hani koşan ürünler de olmadığı için ticari değeri de olmadığından dolayı belki yayıncılar için onlar da peşine fazla düşmüyorlar. Bizim inanç tarihimizin aslında böyle bir sorunu da var. Ecdat deyip bütün aslında şeylerin rezil olması gibi bütün yapıların, kültürel bakiyenin işte İBB'nin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Hepsinin aslında rezil durumda olduğu bütün tekkelerin. Onun gibi bir durum söz konusu. Bu bir kültürel erozyon. Biz sadece televizyonda akşama kadar pompalanan algıyla bir inanç yaşayan insanlara dönüşmek üzereyiz. Kültürümüzün farkında değiliz. Kültürü farkındalığında olanları konuşturmuyoruz. Onlar konuştuğu zaman yaftalıyoruz. Bu dinsiz zaten. Ya bana mesela en çok onu söylüyor. Halbuki inançlıyım yani dinsiz falan da değil. Yani böyle de bir şey var.
Abi şimdi
Yani
şöyle bir durum. Burada ben bir şey anlatmak isterim. Şimdi ben İslam mitolojisi ifadesini çok severim ve çok kullanırım.
güzeldir. Çok çok önemli bir konudur.
İslam
Devam et
mitolojisi,
lütfen.
yani İslam
Evet.
mitolojisi diye bir şey vardır.
Kesinlikle.
Şimdi Miraç bir İslam mitolojisi değil midir? Ondan sonra ne bileyim ayın ikiye yarılması bir İslam mitolojisi değil midir? Örümceğin mağaraya yuva yapması bir İslam mitolojisi anlatısı değil midir? Bunların
Ya
hepsi
Kabe'nin
birer...
yanındaki taşı öpüp öpüp duruyorlar. Ta Kabe'nin yanındaki taşın ne olduğunu
Aynen.
anlat.
Aynen öyle. Yani
Evet.
meteor, işte meteoru oraya koymuşuz. Hacerü'l-Esved demişiz. Simsiyah bir taş zaten. Meteorlar genelde siyah olur. Oradan dönerler. İslam mitolojisi kelimesini çok kullanırım. Fakat ben hep şununla karşılaştım. Mitoloji demeyelim oraya. Anlatı diyelim. Şimdi mitoloji
Evet.
bir bilim dalıdır.
Hı.
Dinler, inanç tarihi içerisinde, teoloji içerisinde mitoloji pagan yani ilahi dinler öncesi yerel inanışların anlatılarını derleyen bilim dalıdır. Şimdi alan değiştikten sonra yani ilahi dinler popüler olduktan sonra elbette ki yeni popüler olan inançlarında belli anlatıları olacaktır. Şimdi Alevi Bektaşi mitolojisi diyoruz. Bunda bir problem yok. Alevi Bektaşi mitolojisi diyebiliyoruz. İşte Hacı Bektaş'ın don değiştirip Türkistan'dan Anadolu'ya uçması bir mitolojik anlatımdır. Ama
Evet.
iş peygambere geldiği anda ya da iş başka noktalara geldiği anda hayır burada mitoloji diyemeyiz. Bu birinci sorum. Kullanmalı mıyız? İkinci sorum. Bir Anadolu mitolojisinden yani böyle bir mitolojiden bahsedebilir miyiz? Bu mitolojinin ana kahramanları da kimlerdir?
İslam mitolojisinden kesinlikle bahsedebiliriz. Nitekim çok artık hani özel çalışmalar da yayınlanıyor. Ülkemizde bile basılmaya başlandı, yayınlanmaya başlandı. Ankara Okulu çok mesela kaliteli, güzel. İlahiyatla ilgili, hatta senin söylediğin kavramla ilgili o önemli teolojik kitaplar yayınlıyor. Ankara Okulu'nda böyle bir kitap var. Yani Putlar kitabı var. Bunun dışında İslam mitolojisi, Arap mitolojisi kitapları var. Bir bilim dalıdır. Bundan güneş balçıkla sıvanmaz. Kimse korkmasın. Yani ülkede basılmıyorsa bile Amazon'dan alıyorum yani. Hani yani yabancılar ya da yabancı ülkelerde bunlar çalışılıyor. O yüzden de böyle bir anlatı, kavram, mitoloji, böyle bir İslam mitolojisi var. Neden olmasın? Bu İslam dinine halal getirmez ya da dinden çıkmazsınız. Hani korkmayın, bunları okuduğunuz zaman dinden çıkmak o kadar kolay olsaydı yani hani benim işte inancımı sündürüyor ama inanma zaten. Yani sen bir kitapla bir İngiliz'in, bir Fransız'ın ya da benim yazdığım bir kitapla böyle dinin sünüyorsa hiç inanma. Ben onu tavsiye ederim o arkadaşlarımıza. Bu hani bunlar bu akşam da biraz polemikçilik tarafı tuttu ya, seni gördüğüm evet. için bana. Öyle, biraz da rahat bir program yapıyoruz. Biliyorsun hep hocalar yapıyoruz ben, ya da
biliyorsun ben Türk Akademisi'nin polemikçi yanına temsil ettiğim için genelde
beni de ona kendine bana benzettim estağfurullah. Bu akşam. Ama Anadolu mitolojisinden kesinlikle bahsedebiliriz. Örneğin Battal Gazi anlatısı bir Anadolu mitolojisidir. Orada bir çığlık atıp 300 kişiyi öldürmesi mesela mitte yer alan bir kavramdır birçok mitolojide. Ya da işte Osman Baba'nın Fatih Sultan Mehmet şehirden kovduktan sonra burada surların önünde Fatih Sultan Mehmet'e küfür edip sağanak yağmur yağdırdığını anlatılar. İşte burmalı sütunu devirdiği, yıldırımlara hükmetmesi, sonra gidin getirin bari falan, içeri şehri sel götürecek, öleceğiz hepimiz falan demesi. Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'u sen mi aldın şimdi? Ben izin verdiğim için sen aldın falan gibi konuşmalarından tut da çok enteresan bir karakterdir. Yani Osman Baba velayetnamesi, Hacı Bektaş'ın ölü çocuğu diriltmesi, beş taşlar. Yani onlarca.
Şimdi abi burada çok spesifik bir alana, şimdi çok spesifik bir alan üzerinden bu konuyu çok rahat tartışabileceğimizi düşünüyorum. O da şu. Cansız bir varlık yürütmek. Bu benim özellikle yani çalışmaları yaparken, hatta böyle ileride bunun üzerine belki böyle bir makale tarzı bir şey yapabilir miyim de ufak da bir düşüncem yok değil. Bu cansız nesne yürütme üzerine. Şimdi biliyorsun ilk Seyit Mahmut Hayrani ve Hacı Bektaş arasında biz bu hikayeyi görüyoruz.
Evet.
Burada bir problem yok. Daha sonra yine şeyin Baba Mansur Ocağı'nın dedesi Baba Mansur ve yine Seyit Mahmut Hayrani'nin burada pardon Hacı Kureyş olması lazım bu sefer. Hacı Kureyş'le beraber aynı hikayeyi görüyoruz. Son olarak zaten işi biraz enteresan yapan da bu. Pencaplı Sufi Kalender Ali, Ebu Ali bir duvarı yürütür. Bir başka anlatı da Saratlı Şeyh Lokman. Şimdi, 1, 2, 3, 4 4 farklı hikaye Hindistan, Pakistan'dan Anadolu'ya.
Çeşitlendirebiliyoruz. Hatta Dedi Sultan'la evet. Şey arasında da var. Dedi Sultan'la Seyyid Harun arasında var. Karaca Ahmet menkıbesinde yine var. Yani 6 oldu, 7 oldu. Ama bununla beraber aslana binme motifi de yine Hindistan'da kaplan evet. olarak, Bengal kaplanı olarak gördük bunları. Resimleri paylaşmıştık zamanında. Yani bu tür anlatılar var. Kültürlerin geçişkenliği, bunların da yine İpek Yolu'nda çok sık gördüğümüz, benim bunları gibi bir makalem vardı. Yani yazmaya çalıştığım, yayınlamıştık onu da Atlas Tarih'te. İpek Yolu'ndaki özellikle kalenderi dervişlerin seyahatleri çok etkiliyor Anadolu'yu da. Zaten bu bahsettiğimiz tasavvuf mektepleri, hadi bu mektepleri de söyleyelim ya. Anıtlıyoruz, hani kim bunlar diyecekler. Aslında 3 tane büyük ekol, Anadolu'da bizde pek anlatılmaz. İlahi fakültelerinde yer alıyor mu onlarda sorarım ama bir tanesi Kuzey Afrika, işte İspanya, yani Endülüs mektebidir, İbnül Arabi'dir temsilcisi. Bu tasavvuf ekolü ahlakçıdır. Biraz felsefeye dayanır. Bir tanesi hepimizin tabii ki çok iyi bildiği Suriye-Irak bölgesinden gelen bir tasavvuf ekolüdür. Bu yapı biraz eleştirilir çünkü kuru zühde, hani kuru kelimesi tırnak içerisinde, sadece zühd ve takvaya dayalı bir ekol, mekteptir. Bir tanesi de Türkistan ekolüdür. Hemen hemen işte temsilcisinin Ahmet Yesevi, Aslan Baba, Bama Maçin gibi özel isimlerin geldiği bir ekol. Türkistan, İran'dan işte bugünkü bildiğimiz, biz Anadolu'da çok duyarız, Horasan'dan geldik atalarımız. Bu Horasan tabii ki İran bölgesinin Türkiye'ye girmeden önceki, yani Anadolu'ya girmeden önceki son durağı aslında, belki de İran, Turan yurdunun. Aslında bu bir mektep ekol olduğu zaten çalışmalarla ortaya kondu. Aslında buradaki insanların tamamına yakını Horasan doğumlu değil tabii ki. Yani bir mektep olduğu anlaşılmış durumdadır bugün. Bir ekol olduğu. Bu çok renklidir bu ekol. İçinde daha çok cezbeye, aşka dayalı bir ekol. Elbette ki bazı bugün örneğin Halidi koluyla çok böyle sıkı bir İslam inancı yaşasa da Nakşibendilik dahil o kola bağlıdır. Çünkü ikisi de Hoca Ahmet Yesevi'den neşet eder. Bektaşilik ve Nakşibendilik. Bu çok ilginç bir durumdur aslında. Bugün bunu çoğu kimse pek bilmez. Yine ezber bozalım biraz seninle. Yine çok fazla konuşulmayan şeylerden bir tanesi tasavvufun. Herkes peygamberle başladığını falan zanneder işte, ya da orada. Halbuki hiçbir tasavvuf akımı bugün ne Mekke'de ne Medine'de ya da Hicaz Yarımadası'ndan çıkmamıştır, yoktur. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi, bir aklıma gelenleri ben söyleyeyim, belki sen de tamamlarsın. Aslında tasavvufun bir Emevi, İslam siyasallaşmasına tepkiden tut da insanları bu dinde yeni kabul edecekleri, kabul ettikleri ya da sadece hükümdarın kabul edip halka dayattığı dini bir renklendirmek, basitleştirmek, biraz daha anlaşılır kılmak için tasavvufun yerleştiğine kadar birçok popüler anlatı mevcut. Ben bunların tamamının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bir kere Anadolu'da biz Moğollarının, ya bir de bu Moğolların önünden kaçtığımız kitleler diyoruz, hani bunu da ezber bozalım. Bu kaçtığımız Moğollar hani hep sonra İranlılar.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimiz. Kaçtığımız kişi de Hülagü.
Yani bence tam onun, kaçılabilecek biri bu arada. Kaçılması gereken bir insan yani.
Evet. Onun da oğlu, Hülagü'nün oğlu. Bunlar Temurtaş ya da Demirtaş diye biliyoruz biz. O, Baynoyan, bunlar aslında İlhanlılardır, önünden kaçtığımız kitleler. Aslında İran Moğolları, bize çok yakın olan bir coğrafya. Nitekim önce Yassı Çamen Savaşı'nda bizim Alaaddin Keykubat'ın yine bizim Harzemşah Devleti'ni yenilgiye uğratması, o bölgede iç karışıklıklar. Harzemlerin Anadolu'ya girmesi, Harzem Türklerinin. Yine burada başlayan Baba İshak, Baba İlyas, önce Kefersut'ta, sonra Amasya'da devam eden, en sonunda Malya Ovası'nda biten Baba İlyas Horasani, ki bu kendine Resul dedirten, yani peygamber olduğunu iddia eden tek tırnak içerisinde sapkınımızdır. Mehdi anlatılarının, Mehdi
çok var.
Prototipinin yani Türkiye ayağında Türk olarak ilk önemli zatıdır. İlki o oldu, sonu bitmedi. Sonu hiçbir zaman hani bitmedi.
Hasan Mezarcı'ya kadar geldik abi, biliyorsun.
Geldi. Osmanlı tarihinin en güçlü olduğu dönemde bile, yani her yönden en mükemmel olduğunu kabul ettiğimiz işte dönemde, Kanuni döneminde bile 4-5 tane Mehdici ayaklanmayı biz hani bir çıktıda sayabiliriz şu anda sevgili izleyenlerimizle. Bu ekoller, bu tasavvuf, bu önünden kaçtığımız kitleler işte Anadolu'ya bir yığılma meydana getirdi ve burada Rum abdallarıyla da bizim Osmanlı kuruluşunda hikayemiz başladı. Aslında Selçuklu ile bir miktar başlamıştı. Tabii ki Mevlana da Moğolların önünden kaçıp Perth'ten gelen bir önemli Sufiydi. Yine onunla kalmadı. Çok önemli isimler var gözden kaçırdığımız. Allah'tan böyle bir kitabı çıktı da çok da ulaşılabilir bir kitap. Baksın izleyicilerimiz. Ehadettin Kirmani, Necmettin
Evet.
Dağ, Kübra falan gibi. Yani Sadreddin Konevi, İbnül Arabi. Çok önemli şahıslar var Selçuklu tarihinde. Tabii ki Ahmet Er-Rıfai, yani Rıfailik tarikatından da bahsedelim. Tabii bunlar o dönemde...
Şeyh Seyyid Ebul Vefa tabii ki bu.
Ebul
İşlerinde
Vefa...
belki...
Evet,
Şu an
çok
en
önemli.
çok tartıştığımız konu
Tartışma.
Ebul Vefa mı, Hacı Bektaş'ı Veli mi? Şu an iki
Evet.
kutuba ayrılmış durumdayız. Sen hangi
Evet.
taraftasın abi?
Ben ikisini de dinlemeyi, kavga etmelerini çok seviyorum.
Ben bunu şeye benzetiyorum. Messi ve Ronaldo muhabbetlerine benzetiyorum. Hani Messi mi Ronaldo mu? Ya ikisini de izleyin işte yani. Harika ikisi de.
Ama
Dolayısıyla
bence Vefai tarikatı Bektaşi tarikatının şemsiye çatısı olduğuna ben de tahmin ediyorum. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Çünkü hani örneğin Hacı Bektaş'ın doğrudan kardeşinin bu Aşık Paşazade'ye yansıyan var
Evet.
biliyorsun yine bazı epizod küçük küçük fragmanlar halinde.
Menteş.
Hani Vefai tarikatı ya da tarikat denemese bile bir oluşum diyebiliriz. Ya da bu kişiye karşı bu önemli zatın peşinden giden takipçileri diyebiliriz. Bir Ebu Vefa gerçeği var. Dede Kark'ın ya da Dede Gargın'ları asla dışarıda bırakmamalıyız. Dede Kark'ın da burada önemli bir fonksiyonu var. Hani Hacı Bektaş'la doğrudan bir kere kavgası var. Başlıkla Keçe'yle ilgili Osmanlı kaynaklarına yansıyan Şeyh Edebağlı gerçeği var. Yani ilk hani doğrudan ilk kronikleri yansımış, görenler yazmışlar falan. Hani ve bir Vefai şeyi yine Ahi yani kardeşi de Ahi mesela. Aynı zamanda Kalenderi gerçeği var. Doğrudan Osman Gazi'nin rüyasını yorumlayan, ona kılıcını alan kişi Kumral Abdal mesela, Abdal isimli bir Kalenderi dermiş. Yani çok renkli hakikaten. Ve bunu yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Selçuklulardan şöyle bitireyim. Selçuklu devri tasavvuf akımları neden Rum abdalları arasında yok? Bunlar neden işte Bektaşi olarak görülüyor sorusuna geldiğimizde vakit sevgili Can çok hani karşımıza şu çıkıyor. Yani bu az önce saydığım bazı kurumlar örneğin Mevlevilik gibi, Rıfailik gibi bunlar zengin vakıflardan beslenmeye o dönemde de alışık kurumlar. Hani bunların uçlarda yeri yok. Hani kendileri belki gelmek istemiyorlar ve hakikaten birkaç isim dışında hiçbirisini şeyde görmeyiz. Hani Osmanlı'nın kuruluşuna damga vuran oluşumlardan birinden yani kimse diyemez. Hani Mevleviler de yer aldı falan gibisinden konuşamazlar. Ahilik ama tabii çok farklı. Onlar hani baş alıp baş veren şeylerden bir tanesi.
Burada Geyikli Baba'yı sayabiliriz herhalde.
Onlar Rum abdalları, onlar işte Kalenderi dermişler hakikaten. Yani çok fazla var o Kalenderilerden ya da diğer işte bugün ötekileştirdiğimiz yerde sapkın olarak görülen. Selçuklu bakiyesi mi değil mi? Hani tabii ki Selçuklu bakiyesi yani toprak bakiyesi ama yeni bir devlet kurulurken ikbal arayan şahıslar bunlar.
Şahıslar.
Ama tarikat bazında bir oluşum hani görmüyoruz. Böyle örneğin Kurtuluş Savaşı'nda görüyoruz değil mi? Hani Mevleviler her yerde şehir şehir dolaşıyorlar. Bazıları şehit oluyor vesaire ama genel olarak moral yükseltmek için vesaire çok fazla görüyoruz. O şekilde bir oluşum değil. Zaten onlara Bektaşilik içinde erimeleri de bir aslında mitik bir anlatı. Çünkü o dönemde daha Alevilik ya da Bektaşilik gibi bir kavram da yok. Bunlar çok daha sonradan çizilecek, işte şekillenecek, böyle köşeli köşeli anlatılar olacak. O dönem aslında çok geçirgen, her şeyde olduğu gibi o dönemde de böyle köşeli köşeli konuşmak hiçbir zaman doğru değil. Ama ön Bektaşi ya da proto Bektaşi olarak geçen Rum abdalları, Abdal Musa, Abdal Murat, senin dediğin gibi Geyikli Baba'dan tuttu işte Otman Baba'ya kadar vesaire. Bunlar aslında çok erken devirlerin hani önemli zatları, ama hükümdarı pekiştirmesi amacıyla hükümdarlar da onlarla beraber bir kazan kazan durumu var ve kendilerini hükümdarlığını pekiştirmek amacıyla ya da meşruiyetlerini pekiştirmek amacıyla bu dedelerden, bu babalardan yararlanıyorlar. Dede baba kültü çok eski, Alevilerle hayatımızda olan bir kavram değil. Öyle olsaydı zaten Babam Eren diye bilmezdik ya da Aslan Baba'yı bilmezdik. Onlar çok daha önceki devirlerden. Zaten Anadolu'da görülen inançlardan, halk inanmalarından en önemlilerinden bir tanesi de dede baba kültüdür, inancıdır zaten. Ya da aşiret önderi olarak sonra hayatımız girdi. Hani bugün aşiret dediğimiz zaman aklımıza Şanlıurfa'daki drajanlar falan gelmiyor. böyle şey geliyor ama hani ben de tarikat dediğim zaman da Acizmendiler geliyor. Yani insanlar geliyor, benden hiç hoşlanmıyorlar. Halbuki ben işte şeyde bırakıyorum zaten. Hani 18. yüzyıldan sonrasına genel çalışmıyorum zaten. Lakin
Ben o kadar bile gelmiyorum abi. Sen iyi geliyormuşsun. Ben
evet, kavram
11'de başlayıp 14, 15'te bırakıyorum ben. Daha ilerisine
aslında
hiç
öyle.
girmiyorum.
Belki de en güzeli odur. Ama bu tür hani anlatılar, kavram kargaşaları ve her şeyin içi o kadar boşaltılmış ki biz tarikat diyemiyoruz ya da dedirtmiyorlar ya da işte dede, baba, abdal hani kullandırtmıyorlar yani, ama aşacağız, aşıyoruz ya. Hani bir basılıyor. Ben, hani dergilerde Türkiye'nin her yerine giden, 81 iline, 82 iline giden, onlarca ilçeye giden Atlas tarihi yazıyoruz mesela ve hani ve insanlara ulaşıyor. Aşılır bunlar zamanla.
Abi şimdi
Yani
ben burada
uğraşıyoruz biraz.
senin böyle lafını çok güzel bir yerden böldüm. Kusura bakma, özür dilerim öncelikle.
Estağfurullah, çok iyi
Şimdi
yaptın.
bir kere şunu atlamamalıyız. Biz bu inancın gerçek sahipleri Araplardan öğrenmedik. Bizim inancı öğrendiğimiz kişilerde ben bu kavramı özellikle çok kullanıyorum. Peygamber ailesi travması. Yani aslında bütün bu hikayenin altında yatan, bütün o ikiliği özellikle burada daha çok keskinleştiren yapının altında o peygamber ailesi travmasının bize çok etki etmesi var.
Evet.
Bize çok fazla etki ediyor. Yani bu travma derken şunu kastediyorum, işte Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden bahsediyorum.
Evet.
Mesela belki İranlı Şiileri Hüseyin bugün bu kadar belki de üzmüyordur. Ya da ne bileyim işte Irak'takileri belki artık ilgilendirmiyordur bile. Ama buraya geldiğiniz zaman o mağdur edebiyatının, yani burada mağdur edebiyatı derken olayı küçümsemek için söylemiyorum. Ben de o mağdur edebiyatının içinde olanlardan biriyim. Yanlış anlaşılmasın bu. Hani mağdurluk üzerine kurulmuş, bunu bahsetmeye çalışıyorum. O mağdurluk üzerine kurulmuş inancın en derininde yatan şey bu, travma. Tamamen bir katledilme travması. Ve bu katledilme travması bir süre sonra güçlünün yanında değil de, yani asıl olanın yanında değil de, sanki biraz daha o kitabı bu kadar çok öne çıkaranlardan ayrılmış gibi bir durum var gibi görünüyor ortada. Yani kitap bir kenara bırakılmış. Kitap bir kenara bırakılmış ve demişler ki, evet Hazreti Ali atıyorum böyle bir adamdı. Hüseyin böyle bir adamdı. Şimdi burada yani tasavvufun özellikle Anadolu'da çıkan bu enteresan inanç akımlarının, dini akımların temelinde, yani ilham kaynaklarından birinin ben bu travma olduğunu düşünüyorum.
Tabii. Mutlaka var. Nitekim Şah İsmail'in zuhur ettiği dönemde en önemli argümanlarından bir tanesi Anadolu'da buydu ve Şah İsmail bugünkü anlamıyla İran'ı yaşayan 12 imam Şiiliğini aslında çok çok çok çok iyi bilen bir kişi değildi netice itibariyle. Hani Diyarbakır'da, İran'da birkaç ilde büyüyen bir Türk genciydi. Nitekim Şah olduğu zaman da neredeyse gençlikle çocukluk arasında bir yaştaydı, hepimizin bildiği gibi. Ve o bu inancı şeylerle öğrendi. Ulema Allame getirdi Lübnan'dan, Beyrut'tan falan, yani bir
Ki biz
yerlerden bunu
onlara bugün
getirerek.
Erdebil Sufileri diyoruz.
Evet, ama asıl kendi çekirdeği, kendi savaşçı gücü tamamı Anadolu'dan göçen Türkmen kitleleriydi ve bir dörtlükle bu kitleleri hareketlendirebiliyordu. Bunlar da Gulat Şii, bugün dediğimizde de Gulat, yani aşırı Şiilik özellikleri gösteren kimselerdi. İlginçtir. Çok çok özel anlatılar. Çok güzel. Yani mesela Anadolu'da biz hiç yamyamlık bilmiyoruz, değil mi? Yamyamlık anlatısı ya da yani belgelere yansıyan olsun anlatı yok. Ama bu insanlar Antalya bölgesinde kalkan tekeliler falan yamyamlığa başlıyor. Yani bu nasıl bir oluşumdur bu? Yani bunlar çok güzel anlatılar, çok güzel konular. Yani bu insanlar bir şahın lafıyla işte Osmanlı elçilerine gösteriş yapıyorlar. Yani surların üzerinden kendilerini şah söyleyene kadar, durun diyene kadar atanlar, şahın ayakkabısından su içenler başmağından. Yani bir dediğim gibi dörtlüyle kalkıp göçenler. Bunlar sonra önemli bazı din ulularının mezarlarını falan parçaladılar. Yani Yezid'den bahsetmiyorum. Yezid'e de din ulusu demem tabii ki. Ama birçok ismi kemiklerini rüzgarlarda savurdular. Kendi köpeklerine falan yedirdiler. Türbeleri tahrip ettiler. İnsanların neredeyse tamamını kılıçtan geçirdiler bazı bölgelerde, bazı önemli şehirlerde. Ve bunların tamamı Anadolu'dan giden Türklerdi, Türkmenlerdi. Çok farklı bir hale ve çok farklı bir role büründüler orada. Netice itibariyle kendi kurdukları devlette kendileri de var olamadı. Daha Şah İsmail'in son dönemlerinden başlayıp Tahmasp, en sonunda da Şah Abbas'la Türkmen inancı, hani kızıl başlık, Anadolu Aleviliği, işte ne dersen sen biliyorsun, vatandaşlarımız da biliyor zaten. Ona dönüştü ve 12 İmam Şiiliği orada artık tanımlandı, oluştu, artık yerleşik kaydı haline geldi. Ama İran'daki Türklerin bıraktığı izler, tabii ki bugün de hala orada 35 milyon, yani Türkiye dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkelerden bir tanesi İran, hala yaşamaya devam ediyor. Tabii ki orada da silinmedi. Yani Şah İsmail'e başlayan, senin dediğin gibi o hem edebiyatın, ki Şah İsmail kendisi de Şatiye geleneğinin herhalde en önemli ismi. Nitekim Anadolu'daki Alevilerin yaptıkları Ayin-i Cem, Alevi Bektaşi inancındaki o yaptıkları devran, Ayin-i Cem'lerin, Şah İsmail'in ya da Hatayi deyişleriyle başlaması zaten bunu en büyük önemli göstergelerinden bir tanesi. Hakikaten senin dediğin gibi bir edebiyat da var. Yani
Var.
mağdur edebiyatını hakikaten edebiyat şeklinde de yaşıyorlar. Aleviliği tabii günümüzdeki algısı çok başka. Yani bu insanlar hani farklı bir dinmiş ya da böyle farklı bir oluşummuş gibi, işte Hazreti Ali aslında bunların peygamberi zanneden, çok neler gördüm. Yani ciddi bir algı var. Biraz böyle hakikaten ya onların kendilerine biraz anlatması lazım, ya diğer kutbun bunları iyi tanımaya çalışması lazım. Örneğin hepimiz yaşadık, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle Caferileri tanıdık. Halbuki Caferiler devlet kurulduğundan beri var. Adamlar Türk zaten. Afganlılar zannettiler. Adamlar 50 yıldır burada Küçükçekmece'de aşure yapıyorlar. Bir de ona kutlama demiş bir tane. Kutlama değil o, matem onun adı. Taziye de diyebilirsiniz. Yani adam orada anıyor, Hazreti Hüseyin'i anıyor. Eskiden Star TV ile hayatımıza girmişlerdi, bir gece zincirle kan
Evet.
akıtmalarıyla. O görüntüleri bırakalı tabii onlarca yıl oldu. Yapmıyorlar. Ama Caferiler, bu Afganlı mı bunlar? Afganlar ya ülkemiz ne hale geldi falan gibi, oldukça komik. Caferiler de hiç incinmemişler. Onlar da gülüyorlar yani, hani şey, ama bir Afganlı Suriyeli durumu ortada daha da çok karıştırdı. Bu kavramları anlamıyorlar. Yani anlamlı anlamakta zorlanıyorlar. Örneğin İran'daki bunlar Şii değil miydi? Niye oruç tutuyorlar falan gibi değişik. Bunlar da namaz kılıyor falan gibi. Çok tuhaf tuhaf. Hani ne zannediyorlar Şiiliği? Yani hakikaten kavram karmaşası içerisinde bir İslam yaşamaya çalışıyorum şu anda ve kendi övündükleri ataları bugün ataları emin olsunlar. Bu İslam dini çok güzel yaşıyorlardı. Ondan emin olabilirler. Ama bugün bu insanlar en ufak bir yorumda barınamıyorlar, barındırtmıyorlar. Yani bir hadisle ilgili yorum bile yaptırtmıyorlar neredeyse ki çoğu bunun deli saçması olduğunu bilir. Yani akıldan noksan olman lazım oradaki bazı şeyleri uygulamak için. Yani dengesiz bile yapmaz çoğunu, inan. Yani o hadis diye bahsedilen literatür. Yani Şii hadisleri ondan daha tutar. Ben Sünni Müslümanım.
Evet.
Yani Şii hadisleri daha çok uzman oldum bir de Kummin Enbahti okuyor okuyor. Yani birçok hani tamam hadis reçeteleri var biliyorum o inancı. Hani bana şimdi buradan altına yorumda anlatmaya çalışırlar, hakaret ederler falan. Ben biliyorum arkadaşlar Buhari falan filan. Yani merak etmeyin hani hadis.
Abi Spotify daha güzel bir mecra. Siz yani, şimdi genel olarak YouTube'da falan olduğunuz için YouTube'da YouTube'un şeyi çok oluyor böyle nedir onun adı? Hani böyle bilmeyeni çok oluyor. Ama evet. Spotify gerçekten o anlamda çok kalitelidir yani. Onu buradan vurgulamak isterim.
Spotify'da da galiba birkaç tane benimle podcast yapanlar herhalde olmuştu, orada yayınlandı. Ben de reklamını yaptım galiba, sağ olsunlar. Yani bu hadis literatürünün ne zaman başladığı falan önemli aslında burada. Yani ne zaman bunlar yazılmaya başlandı, ilk ne zaman yazıldığını ben söylesek zaten durum ortaya çıkıyor. Peygamberin önüne 200-250 yıl sonra yazılmaya başlanmış. Artık ne kadar hatırlandığı, ne kadar güzel hatırlanıyordur eminim 250 yıl sonra. O kadar güvenilir. Yani işte insanlar çıkıp anlatıyor. O zaman deve sidiği değiştiriyor değil mi? En basitinden. Yani ben başka bir şey demeye gerek yok bu konu hakkında.
Abi peki son olarak sana şunu sormak istiyorum. Artık sona gelirken. Ne öneriyorsun? Yani öneriler tabii ki de yani evet, biz burada Anadolu'nun nasıl inanç bakımından zengin bir yer olduğunu, işte neler olduğunu, neler bittiğini falan böyle işte 40-45 dakikada özetlemeye çalıştığımız bir podcast burası. Son olarak şunu ve sanırım senden sonraki bütün konuklarıma da şu an yapmaya karar verdim. Bunu soracağım. Ne yapmalıyız?
Ne yapmalıyız?
Eksiğimiz ne?
Bir kere ne yapmalıyız biliyor musun? Bir kere ön yargıdan kurtulmalıyız. Yoksa İnanç tarihiyle ilgili bir şey yapabilmeniz mümkün olmadığı gibi emin olun yaşadığınız inancı da doğru dürüst yaşamadığınızı söyleyebilirim. Yani inandığınız o inancı da aslında dogma, kulaktan dolma şeklinde yaşadığınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben okumalarını tavsiye ederim. Gizli değil, saklı değil, pahalı değil bu kitaplar, bu ülkede basılıyor. Yani bu ülkede pahalı da olsa kitap basılıyor. Yasak değil hala. Bu bir artı hepimiz için. Ben özellikle sosyal medyada tabii ki çok güvenilir insanlar var. Neyi ararsan onu buluyorsun. Bizim yazdıklarımız var. Bir sürü akademisyen hocalarımızın yazdıkları var. Biz işte bunları paylaşıyoruz, gösteriyoruz vesaire ama buradan tabii ki bir şey öğrenilmez ya da öğrenilenin sağlıklı olmadığı da tabii ki sorgulanabilir. Netice itibariyle bu bizim alanımızdır ve bizim görüşümüzü içerir. Bu bazı inanç tarihinde bir sorunun tek bir cevabı yoktur. Bunu da o yüzden diyorum ön yargılı olmasınlar diye. Bu işi sevenler, okumak isteyenler, yapmak isteyenlere dediğim gibi tavsiyem. Karşılaştırmalı olarak okuyabilirler. Yani örneğin kurbanla ilgili bir inanç hadislerden ya da Kur'an'daki kurban şeyini, ibadetini öğrenirken Gılgamış Destanı'na da baksınlar mesela ya da işte iletişim yayınlarından çıkan Tunceli'de kurban ritüellerine dair kitaba da bakabilirler. Yani artık böyle hani güzel bir adım atabilirler bu alanda. Hani illa yabancı dil bilmesi de gerekmiyor herkesin. Ve şu anda yazılan kitapların %60'ı, %65'i benim kendi yorumum bu. Gayet rahat anlaşılabilecek düzeyde. Evet. Hani çok fazla akademik terimlere de boğmayan bir üslubu var. Yani bu anlamıyla ben ön yargılarından kurtulmalarını ve konuyla ilgili insanlara güvenmelerini, herkesi yaftalamanın yanlış olduğunu, insanları din üzerinden değer dayatmanın yanlış olduğunu salık vermek isterim, naçizane düşüncem. Ne yapmamalıyız da gelince de dediğim gibi ön yargılı olmamalıyız. Yani buradan da tam karşı tezi de zaten çıkıyor.
Ben de ilk programa özel Mircea Eliade ile başlamalarını öneririm. Çünkü evet belki biraz ağırdır ama en azından bazı şeylerin farkına varabilirler. Hani işte Avustralya aborjinleriyle ondan sonra bir Avrupa halkının ibadetlerinin nasıl benzediğini, ondan sonra ve bunları nasıl bir bütünlük içerisinde yaptıklarını Eliade çok güzel anlatıyor. Özellikle kutsal ve kutsal dışında, mitlerin özelliklerinde ya da İslam tarihine bir bakış atmak istiyorlarsa dinsel inanışlar ve düşünceler tarihinin 3. cildine özellikle öyle bir Hazreti Muhammed girişi vardır ki orada donup kalırsınız. Çok daha basit olarak Claude Kay'ın İslamiyetini öneririm. Çok daha basit olarak böyle hani, ama o da çok biliyorsun tartışmalıdır abi, şeyler az kalsın bütün eserleri yıkılıyordu diye başlar böyle. Çok enteresan bir bölümü vardır. Ben biraz daha hani o bizim konuştuğumuz işte mitler yürür mü, birbirine benzer mi kısmında Anne-i Şimel taraftarıyım. Yıllar geçse de eskimeyecektir herhalde.
Tabii tabii kesinlikle.
Özellikle Hindistan'dan alıp Anadolu'ya getirişi falan böyle enteresandır Şimel'in. Son olarak Ahmet Kara Mustafa'nın tasavvufun oluşumu. Evet o da çok tartışılır. Ama,
çok güzel kitaptır.
Ama gerçekten böyle o da hani şey gibidir, konsantre çamaşır suyu gibidir, o da böyle inceciktir ama vurur, vurucudur. Evet. Siz program içerisinde züht dediniz. O zahitlik kavramını yani züht içinde olan kişiye zahit denir. Neden Alevi ya da buradaki sufilerin zahit olarak adlandırılması gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatır. Son olarak kendisini alacağım bu programa. Bütün ısrarlarıma sanırım artık şey yapamayacak. Rıza Hoca o da geleneksel Alevilik. Onu da öneririm.
Gelsin dinleyelim. Yalçın Hoca, Rıza Hoca bunların peşinlerini bırakma.
Evet. Yani benim ilk hafta kitap şeylerim şimdilik bu kadar olacak. Abi çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
Rica ederim. Bugün de biraz rahatsızdım. Mutlaka yansıyordur diğer hani programlarda.
Hiç yansımıyor. Enerjim çok yüksek.
Gerçekten. Teşekkür ederim. Dilerim. Umarım oldu. Umarım dilim döndüğünce bir şeyler söyleyebildim. Biraz anlaşılabildiysem ne mutlu. Ben sana çok teşekkür ediyorum beni aldığın için programına.
Estağfurullah.
Herkese saygılarımı sunuyorum. Yeni bir yıla az kaldı artık. Sen de bunu yayınladıktan sonra belki bir ay kalacak. Herkes umut dolu. Yarınlar iyi bir yıl olsun diliyorum. Herkese de şimdiden. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.
Evet.
Teşekkür ederim.
Abi ben de çok teşekkür ederim. Laf Hazır'ın ilk bölümü bitti. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.